Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı At. Bowers dosyaları 3. Yazarı Stephen James. Özgün adı The Night. Çevirmeni Ebru Berrin Alpay. Türü polisiye. Kirhos Yayınları 1. baskı Kasım 2012. ISBN numarası 978-605-121-164 ve 0. Bu kitap 567 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Aralık 2023. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Kapak resminde satrançtaki atın yere düşmüş hali resmedilmiş. Arka kapak. Birinci sınıf bir gerilim, RT kritik. Kalp atışlarınızı hızlandıran harika bir gerilim romanı. New York Times çok satan yazar Eric Wilson. Tünelin sonuna yaklaşmıştım. Kırpışan parlak ışık tam karşımdaydı. Seslendim. Adı tünelin tuzlu atmosferinde ürkütücü biçimde yankılandı. Buna son vermenin zamanı geldi. Tebrikler Pat, dönemecin öte tarafından bir yerden cevap verdi. Öyküye hoş geldin. At, FBI kriminoloji özel ajan Patrick Bowers'ı konu alan, çok satan Bowers dosyaları gerilim serisinin piyon ve kaleyi takip eden 3. kitabı. Ajan Bowers, ülkenin en tehlikeli suçlularının izini sürüp onları yakalamaktadır. Oysa bu kez katil onu izliyor gibi görünüyor. Katilin işlediği suçların ayrıntılı bir planının eski bir el yazmasının içinde olduğunu fark edince bir sonraki cinayeti engellemek için zamana karşı bir yarışa başlıyor. Cesaret dolu, dondurucu ve etkileyici bu psikolojik gerilim romanı okuyucuyu gece boyunca uyanık tutmayı garanti ediyor. Piyon. Hoşa gitmeyen hiçbir şey yok. The Suspense Zone. Sıra dışı bir psikolojik gerilim. Bookshelf Review. Sürükleyici. Publishers Weekly. Heyecan verici bir gerilim. Mysterious Reviews. Dahice. Anne Tatlock. Christie ödüllü yazar. Cidden gerilim yüklü. Pop Culture Tuesday. Kale. Şoke eden bir sonla biten çılgın bir serüven. Publishers Weekly Start Review. Okurlar koltuklarında hop oturup hop kalkacak. Romantic Times Top Pick. Stephen James gerilimde ustalaşmıştır. Yılın en iyi öyküsü mükemmel yazılmış. The Suspense Zone. Gerilim yazını en yüksek seviyesine ulaştı. TitleTrack.com. Stephen James, piyonla beni cezbederken şimdi devam niteliğindeki bu çarpıcı romanıyla beni gerçekten benden aldı. The Christian Manifesto. Jen ve Christine, sabrınız için teşekkürler. Terbiyeci kaplanı nasıl eğitir bilmez misin? Kaplana yemesi için canlı bir şey vermeye cesaret edemez. Çünkü onu öldürerek hiddetin tadını almasından korkar. Yiyeceğini bütün olarak vermeye cesaret edemez. Çünkü onu parçalayarak hiddetin tadını almasından korkar. Kaplanın ne derece iştahlı olduğunu ölçer ve ürkütücü yaratılışını tamamen kavrar. Kaplanlar insanlardan başka bir türdür. Öldürülenler onunla zıtlaşanlardır. Çinli filozof Chuang Tzu, M.Ö. 351. Birinci bölüm, 15 Mayıs Perşembe, Bearcroft Madeni, Denver'ın 64.37 kilometre batısı Rocky Dağları, saat 17.19. Ölümün hazin, ağır kokusu terk edilmiş madenin girişinden sızıyordu. FBI ajanlarından bazıları bu kokuya, bu ana alışıyor ve bu bir zaman sonra günlük rutinin herhangi bir parçası haline geliveriyor. Bu bana hiç olmadı. El fenerim karanlığın içinde incecik bir huzme oluşturdu. Fakat kadının giysilerinin hala üzerinde olduğunu görebilecek kadar aydınlık sağladı. Cinsel taciz belirtisi yoktu. Kadının etrafına dizilen 10 kalın mumun alevi tünele, başka bir dünyaya aitmişçesine ruhani bir görünüm katarak tozlu havayı yalıyordu. Kadın 10 metre kadar ötede yatıyor, elleri göğsünde uyuyor gibi görünüyordu. Elleri arasında da buraya çağrılma sebebim duruyordu. Ağır ağır çürüyen bir insan kalbi. İkinci bir kurbana dair bir iz yok ve çevresindeki mumlar karanlıkta çırpınıyor. Denver FBI saha ofisinde üstlendiğim görevlerinden biri de Denver Metroplex'inde işlenen en vahşi şiddet suçlarını Denver Polis Departmanı ile yürütülen ortaklaşa çalışmalarda incelemek, delillerin değerlendirilmesine yardım edip araştırma stratejileri öne sürmektir. Dipnot Metroplex birkaç metropol kenti ya da bölgeyi kapsayan geniş, gelişmiş kentsel alan. Bu suçun da önceki gün Littletown'da işlenen başka bir çifte cinayetle bağlantılı görünüyor olması nedeniyle teğmen Kurt Mason benden yardım istemişti. Ne var ki bazı yerel emniyet görevlilerin bölge içinde kalmaya eğilim göstermeleri sebebiyle Tim'in helikopterinden yere adımımı attığım anda olay yeri incelemeden dört adamın gelişime ne kadar sevindiklerini gördüm. Kurt'un onlar tüneli incelemeden önce kendisiyle beraber mekana göz atmamı istemesi de işleri muhtemelen kolaylaştırmamıştı. Tünel ancak ayakta durabilecek kadar yüksek ve aynı anda iki tarafa da dokunabilecek kadar genişti. Kalın direkler her 5-10 metrede bir duvarları ve tavanı destekleyerek göçüklere karşı ayakta tutuyordu. Madencilerin geçmişte cevher çekçeklerini sürdükleri paslı raylar tünelden içeri doğru uzanıyor ve karanlıkta kadının bedeninin ilerisinde bir yerlerde kayboluyordu. Tünelden içeriye birkaç adım attıktan sonra Nike ayakkabılarımın yerde iz bırakıp bırakmadığını görmek için arkamı döndüğümde tabanın çok sert olduğunu gördüm. Bu durumda katilin ayak izlerini bulmamız da pek mümkün görünmüyordu. Her adımla hava daha da soğuyor, 4 dereceye kadar iniyordu. Ölüm zamanı halen belirsizdi ama serin hava bozulmayı yavaşlatmış ve vücudun korunmasını sağlamış olmalıydı. Kadın öleli 2 ya da 3 gün olmuş olabilirdi. Onu neden buraya getirdin? Neden bugün? Neden bu maden? Ellerindeki kimin kalbi? Olay yeri inceleme ekibinden birinin sesi donuk sessizliği yardı. Evet, özel ajan Bowers içeride, pek acelesi yok. Ben de öyle düşünmüştüm. Bu Taman Mason'dı ve burada olduğu için memnundum. Geldiğimden beri telefonda konuşuyordu, durup bana katılmasını bekledim. El fenerini açtığı an bir ışık hüzmesi beni sıyırarak yanımdan geçti ve bir saniye sonra Mason yanımda duruyordu. Bu işe el attığın için teşekkürler Pat. Kısık bir sesle konuşuyordu. Ölülere hürmeten küçük bir jest. Önümüzdeki hafta akademide ders vermeye gideceğini biliyorum. Umarım gerekirse Quantico'da danışmanlık yaparım. Hafifçe başını salladı. Metal çerçeveli gözlüğüyle ve zeka fışkıran gözleriyle 41 yaşındaki stil sahibi Kurt bana deneyimli bir dedektiften çok yatırım bankacısı gibi görünüyordu. Fakat tanıdığım en iyi cinayet dedektiflerinden biriydi. Onun için zor bir yıl olmuştu ve bu yüzünden okunuyordu. 5 ay önce eşi Cheryl ile dışarıda oldukları bir akşam, 15 aylık kızları Hannah, bakıcısı arkadaşlarından biriyle salonda mesajlaşırken küvette boğulmuştu. Kızı öldüğünde Kurt ve ben ancak birkaç aydır tanışıyorduk ve ben de yakın zamanda karımı kaybetmiştim. Bu ortak acı hissi bir biçimde dostluğumuzu derinleştirmişti. Sessizce lateks eldivenleri giydik ve kadının cesedine doğru ilerledik. Adı Heather Fain. İfadesi sesi tünelde yankılandı. Yeni öğrendim. Aurora'daki dairesinden pazartesi günü kaybolmuş. Erkek arkadaşını da o günden beri gören olmamış. Chris Arlington adında bir çocuk. O da şüpheliler arasındaydı. Şeye kadar sesi kısıldı, kalbe bakıyordu. Heather'ın hala 5 metre ötede yatan bedenine baktım ve isminin zihnimde dolaşmasına izin verdim. Heather, Heather Fain. Bu sadece bir ceset değildi. Burada bir sevgilisi, hayalleri ve Aurora, Colorado'da bir hayatı olan genç bir kadından geriye kalanlar duruyordu. Tutkuları, umutları ve kalp sızılarıyla genç bir kadın. Bu haftaya kadar. Keder bıçak gibi yüreğime saplandı. Kurt'un yorumu bunun Chris'in kalbi olabileceğine inanmak için geçerli nedeni olabileceğini düşünmeme yol açtı. İkinci kurbanın kimliğini biliyor muyuz diye sordum, Chris olup olmadığını. Daha değil. Sesine huzursuzluk hakim olmuştu ve ne düşündüğünü biliyorum Pat. Farz etme, incele. Merak etme, öğreneceğim. Biliyorum. Bir yerden başlamamız gerek. Fenerin ışığını kalbe doğrulttum. Evet, haklısın. Beraberce cesede yaklaştık. İkinci bölüm. Mumlar, bozulan et kokusu ve madenin derinliklerinden gelen keskin sülfür kokusuyla karışan bir vanilya esansı yayıyordu. Acaba bu mumlar katilin çürümeye başlayan cesedin kokusunu bastırmak için kullandığı bir yöntem miydi? Bunları nereden almış olabileceğini, ne zamandır yanıyor olduklarını merak ettim. Detaylar, zamanlama. Şunu söylemeliyim ki dedi Kurt, yüzbaşı Terrell bunun ortak bir çalışma olmasından pek memnun değil. İşi başından sonuna kadar yerel polisin götürmesini istiyordu. Uyardığın için sağ ol. 3 metre geriden bile kalbin karmaşık, kalın damar yapısını görebiliyordu. Bu konuyla sonra ilgileniriz. Heather'ın cesedinin başına geldik. Beyaz, 20'li yaşlarda, orta boylu, küllü kahverengi saçlar, yeni sürülmüş ruj. Onu gözümle hareket ederken, nefes alıp gülerken canlandırdım. Yüzünün kemik yapısına bakılırsa sevimli, utangaç bir gülümsemesi olmalıydı. Cildinde renk değişimleri ve lekeler vardı. Biraz da böceklerin etkisi olmuştu. Fakat soğuk hava bunu minimum seviyede tutmuştu. Bir süre kalbi inceledim. Kırmızımsı siyah kalp kızın elleri arasındaydı. Göğsü üzerinde kapkara ve korkunç görünüyordu. Sonra bakışlarımı mumlara çevirdim. Yıllar geçtikçe şunu fark ettim ki bir suçun işlenme zamanını ve mekanını en iyi şekilde anlamak, incelemeye başlarken en önemli noktadır. Saatime baktım ve bacaklarının etrafındaki 5 mumu üfleyerek söndürdüm. Not düş, 17-28. Kurt sayıları not defterine yazdı, parafin akışı. Evet, daha sonra adli tıpçılar bu marka mumu bu rakımda ve bu sıcaklıkta yakarak erime oranını ve parafin akış miktarını karşılaştıracak ve bu şekilde bu mumların ne kadar zamandır yandığına karar verecekti. Bu bize katilin burada en son ne zaman bulunduğunu verecekti. Kurt'e bunların hiçbirini söylememe gerek yoktu, aynı frekanslaydık. Tünelin cevher damarlarını takiben dağın içine doğru ilerleyip sola doğru yaptığı kavisle bağlantılı olarak bedenin pozisyonunu değerlendirdim. Öyle görünüyordu ki Heather'ın cesedi madene rastgele bırakılmamıştı. Katil onu 2 kiriş arasına ortalayarak yerleştirmişti. Madene girer girmez onu görmemizi istedi. Onu çerçeve içine alıyor bir resim gibi. Birkaç dakika daha dedi Kurt beni düşüncelerimden uyandırarak. Sonra OYE'cileri içeri almam gerek. Üzerine eğildi, gözleri kapalıydı, vücudunda görünür bir işaret yok. Kıyafeti yırtılmamış, mücadele belirtisi yok. Siyah kumaş pantolon, kahverengi deri botlar ve kalpten akan kanla kararmış, sarı turuncu çiçek desenli bir bluz. Sol kulağını kapatan bir tutam saçı geri çektim ve kulağının 3 yerden delinmiş olduğunu gördüm. Fakat küpesi yoktu. Diğer kulağını kontrol ettim. Takı yok. Kaçırıldığı gün küpe takıyor muymuş bir bakalım. Eğer öyleyse Wake Up'tan cinayetlerin hatırası olarak küpe toplayan diğer katillerin vakalarını kontrol et. Dipnot Wake Up, FBI tarafından seri katillere karşı geliştirilmiş suç analiz raporlaması. Not defterine yazdı. Kurt, sen hariç kaç memur girdi buraya?
Sadece iki kişi.
Fenerini bulunduğumuz tüneli keserek doğuya dönen bir tünele tuttu.
Onlar girmeden önce tünelleri kontrol ettim. Temiz, başka ceset yok.
Madenin derinlerinde bir yerlerde gözden uzakta su damlıyor, yankıları kulağıma geliyordu. Bu madenin sahibini biliyor muyuz?
Başını salladı. Burada maden hakları çok el değiştiriyor. Miras kalıyor, yeniden satılıyor. Takip etmek zor. Jameson bununla ilgileniyor.
Yeniden tüm dikkatimi Heather'a yönelttim. Yüzünde ezik, saçlarında kan yok, boynunda ip izi de. Seni nasıl öldürdü Heather? Yüzüne yastıkla mı bastı, suda mı boğdu, zehirledi mi? Zehirlenme raporu alalım.
Tıbbi muayene uzmanı işlemleri başlatmak için yola çıktı bile.
Sağ omzunun yanındaki mum titredi. Fenerimin ışığını kalpten uzaklaştırarak kıyafeti üzerindeki belli belirsiz kırışıklıklara doğrulttum. Kurt yanıma çömelerek önce omuzlarını sonra da bileklerini işaret edip üstündekiler toplanmamış dedi. Onu buraya sürüklememiş, taşımış.
Öyle görünüyor. İki türlü de giysilerini düzeltmek için vakit harcamış ve saçlarını taramış. Onunla zaman geçirmiş, poz verdirmiş. Her şeyin mükemmel olması için uğraşmış.
Onun ve elleri arasında kalbini tuttuğu kişinin ölümünü düşününce yeniden üzülmekten kendimi alamadım. Işığı vücudu üzerine dolaştırırken kaç katilin kurbanlarını attığı mekana geri dönüp işlediği cinayetin hissettirdiği gerilimi yeniden yaşamak için geriye kalanlara saldırdığını düşündüm. Fakat burada kalanlara dokunulduğuna dair bir işaret yoktu ve bu yüzden hiçbir şey için değilse bile bunun için minnet duyuyordum.
Neden burada? Neden seni buraya getirdi?
Bir soruşturma sırasında kendi kendimle konuşmaya meyilliyimdir. Arkamdan bir kadın sesinin bize bir mesaj gönderiyor dediğini duyana kadar da bu iki sorumu düşünmekten fazlasını yaptığımı fark ettim. Ardından hızlı, sağlam ve emin ayak sesleri. Işığı gözüne tutmamaya dikkat ederek fenerimi bize yaklaşan kadına doğru kaldırdım. Çiftlik kızlarına has doğal güzelliğiyle yüzünü ve kızılımsı sarı saçlarını gördüm.
Dedektif Warren dedim.
Ajan Bowers.
29 yaşındaki Cheyenne, Denver Polis Departmanı'na atanan en genç cinayet dedektifiydi. Zeki, ayakları yere basan, işine sadık biriydi ve ondan hoşlanıyordum. Geçtiğimiz yıl onunla 6 görev gücünde birlikte görev yapmıştık ve her defasında beni daha fazla etkilemişti. Ben her ne kadar 7 yaş büyük olsam da aramızda kesinlikle bir kimya uyuşması vardı ve ilk adımı atarak bana iki kez çıkma teklif eden oydu. Ama zamanlama doğru olmamıştı. Ne var ki şimdiki ilişkimde yaşadığım sorunları göz önüne aldığımda o iki teklifi düşünüyorum. Bana bir bakış attıktan sonra gözleri körtün feneriyle aydınlanan bedene döndü.
Doğru pozisyonu bulana kadar uğraşmış.
Evet, fenerimi yeniden Heather'ın üzerine tuttum. O yiğiden biri Kurt'e seslendi, dişlerini sıktığını gördüm, bir an sessizce durdu. Sonra fenerini Cheyenne'e uzatıp izin isteyerek dışarı çıktı. Dikkatimi yeniden Heather'a yönelttim ve yüzüne doğru eğilip yaklaştıkça ağzının içinde bir şey olduğunu fark ettim. Hafifçe alt dudağını çekip ne olduğunu görmeye çalıştım. Dilinin üzerinde siyah bir cihaz duruyordu. Onu Cheyenne'de gördü ve hemen yanımda diz çöktü. İlgimin büyük kısmı suç mahallinde kalırken bir kısmı Cheyenne'e koluma yumuşak dokunuşuna kaydı. İkimiz de nesneyi dikkatle inceledik.
O ne diye sordu.
Bilmiyorum.
Hemen geliyorum.
Ben cep telefonumda Heather'ın yüzünün ve ağzındaki şeyin ne şekilde yerleştirildiğinin fotoğrafını çekerken o madenden dışarı çıktı. Cheyenne plastik cımbız ve bir delil poşetiyle geri döndü.
Ohi bunu kaçırdığı için deliye döndü.
Eminim öyledir.
Cımbızı bana verdi. Dikkatlice Heather'ın ağzına doğru uzatarak cihazı bulunduğu yerden çıkarmak için cımbızla sıkıştırdım.
ve bir ses duydum. Chicago'da.
Geriye devrildim.
Görüşürüz.
Bir kayıt.
Ajan Bowers.
Nefesimi tuttum. Kalbimin atışını duydum. Bu küçük kayıt cihazına baktım. Bazı tebrik kartlarında bulunanlara benziyordu. İki tarafından bastırmak onu çalıştırmış olmalıydı. Cheyenne uzun bir nefes verdikten sonra, ''Evet, bunu beklemiyordum.'' dedi. Kalbim hala küt küt atıyordu. Ben de.
Mesaj tekrar etti. ''Chicago'da görüşürüz, Ajan Bowers.''
Daha fazlasının olup olmadığını görmek için bekledim ama yalnızca bu dört sözcük 6 saniyede bir tekrar ediyordu. Kayıt cihazını dikkatle delil poşetine koydum. ''Chicago'yu biliyor.'' dedi Çayın. Elimden delil poşetini alarak ''Baskın davasını.''
Ertesi sabah 13 yıl önce ilk dedektiflik günlerimde yakaladığım bir adamın Richard Devin Busk adında bir seri katilin yeniden görülen davasında şahitlik etmesi için Chicago'ya uçacaktım. Suçlu bulunmuştu ve o zamandan beri hapisteydi. Fakat yakın zamanda ortaya yeni deliller çıkmıştı ve serbest bırakılma ihtimali vardı. Şimdi bunu düşünmek istemiyordum. Kayıt devam edip duruyordu. ''Chicago'da görüşürüz, Ajan Bowers.''
Damlayan suyun geriden belli belirsiz gelen sesi. Bir an tüneli dinledim, düşüncelerimi dinledim. Kaydı bırakan her kimse yalnızca yarın Chicago'da olacağımı değil, bugün burada suç mahallinde olacağımı da biliyordu. Ama nasıl? Ve bu cinayetin baskın davasıyla ne ilgisi var?
Bir mum daha söndü, karanlık tünelin derinliklerinden üzerimize doğru süzülüyor ve Heather'ın elinde tuttuğu kalp artık kırmızıdan çok tamamen siyah görünüyordu. Arkamdan gelen sesler Kurt ve Oi.
''Tamam dedi Çeyen, işte geliyorlar.''
Kayıt mesajı döndürüp duruyordu, keşke nasıl kapatacağımı bilseydim. Ekip yaklaşınca fenerimi Heather'ın cesedinin üzerine tutmaktan vazgeçip duvarlara yönelttim. Dağın içinde gizli cevherden yansıyan parlaklığı incelemeye başladım. Yer yer çatlaklar ve birkaç santimetre kalınlığındaki ayrıklar kaya boyunca ilerliyordu. Çok eski uyduruk bir merdiven cesedin 4 metre ötesinde bir boşluktan aşağıya doğru iniyor ve burada kayboluyordu. Merdivene doğru ilerleyip fenerimi boşluktan aşağıya doğrulttum. Boşluk ancak bir kişinin inebileceği kadar genişti. Bir 10 metre kadar daha aşağıda başka bir tünelin başında sona eriyordu.
''Bu madenin ne kadar büyük olduğuna ilişkin fikri olan var mı?'' diye sordum Cheyenne'e.
''Henüz değil ama bu altın madenlerinden bazıları kilometrelerce uzunlukta.'' Ardından olay yeri inceleme ekibi geldi ve ben madenin girişine doğru ilerledim. Çıkışa doğru giderken yanlarından geçtikçe insanları selamladım fakat selamımı alan yalnızca Kurt oldu.
1. Ayrımın sonu. Sayfa 21.